Ayrım 16, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 174. 36. Bölüm. Bölüğün yeraltı sığınağı sıcaktı. Bazıları oturuyor, bazıları ayaklarını alçak tavana dayamış yatıyorlardı. Bazıları da kaputlarını başlarına çekmiş, çıplak sarı tabanlarını ortaya çıkarmış uyuyorlardı. Çok zayıf bir asker gömleğini göğsünün üstüne çekerek ve dünyadaki bütün askerlerin gömleklerindeki ve donlarındaki bitlere baktıkları dikkatli ve kötü bakışlarla bitleri kontrol ederken "Eylül'de kaldığımız küçük bodrumu anımsıyor musunuz?" dedi. Sırt üstü yatan ikinci asker "Ben size burada katıldım." dedi. Birkaç kişi şu yanıtı verdi. "Emin ol iyiydi o bodrum. Güzel evlerdeki gibi kar yolalar vardı." Moskova civarında da insanlar umutsuzluğa düşüyorlardı. Ama görüldüğü gibi Volga'ya kadar geldik. Süngüsüyle tahta kesen bir asker bu sırada birkaç odun atmak için sobanın kapağını açtı. Alevler askerin tıraşsız büyük yüzünü aydınlattı ve bu tıraşsız yüz taş grisinden bakır kızılına döndü. "İyi de Moskova civarındaki çukurdan daha pis bir çukura düştüğümüze seviniyoruz," dedi. Sırt çantalarının üst üste yığılı durduğu karanlık köşeden neşeli bir ses duyuldu. "At eti, daha iyi bir Noel düşünülemeyeceği anlaşıldı." Konuşma yiyeceklere gelince herkes canlandı. Pişmiş at etindeki ter kokusunun en iyi nasıl çıkartılabileceğini tartışmaya başladılar. Bir kısmı kaynayan et suyunun üzerindeki kara köpüğü almak gerektiğini söylüyordu. Diğerleri suyu hızlı kaynatmamayı tavsiye ediyorlar. Üçüncü bir kısım ise gövdenin arka kısmından et kesmeyi ve donmuş eti soğuk suya koymayıp hemen kaynamış suya atmayı öneriyordu. "Keşifçiler iyi yaşıyorlar," dedi genç asker. "Ruslardan yiyecek ele geçiriyorlar ve bu yiyeceklerle bodrumlarda Rus kadınlarını besliyorlar. Buradaki salağın biri de keşif erlerine neden hep genç ve güzeller geliyor diye hayret ediyordu. "Artık ne maneviyat ne de yiyecek düşünüyorum," dedi sabayı yakan asker. "Ölmeden önce çocuklarımı görebilseydim, hiç olmazsa bir saatçik." "Subaylar düşünüyorlar ama, insanların yaşadığı bir bodrumda bir bölük komutanına rastlamıştım. Oranın insanı aileden biriydi."
"Peki sen ne yapıyordun o bodrumda?"
"Çamaşırlarımı yıkamaya gitmiştim."
"Bir ara kampta bekçilik yapmıştım. Savaş tutsaklarının patates kabuklarını seçip ayırdıklarını, çürümüş lahana yaprakları yüzünden kavga ettiklerini çok görmüşümdür. Bunlar gerçekten insan değiller diye düşünürdüm. Ama anlaşılıyor ki biz de aynı şekilde birer domuzuz."
Kapı sert bir şekilde ardına kadar açıldı ve nemli yuvarlak buhar kümeleriyle birlikte hem gür hem de çın çın öten bir ses duyuldu. "Ayağa kalk, hazır ol!" Bu sözcük eskisi gibi sakin ve telaşlanmadan işitildi. Bu hazır ol üzüntülere, ıstıraplara, sıkıntılara, kötü düşüncelere hazır oldu. "Hazır ol." Dumanın içinde bahın yüzü görünüp kayboldu. Başka birine ait çizmelerin alışkın olunmayan gıcırtısı duyuldu. Ve sığınak sakinleri tümen komutanının açık mavi kaputunu, miyopluğu yüzünden kısılan gözlerini, güderi bir bezle tek gözlüğünü silen altın alyanslı yaşlı beyaz elini gördüler. Talim alanında hiç zorlanmadan alay komutanlarına da sol kanattaki erlere de erişmeye alışkın bir ses "Merhaba, rahat," dedi. Askerler düzensiz bir koro halinde karşılık verdiler. General tahta bir sandığın üzerine oturdu. Sobanın sarı ışığı generalin göğsündeki siyah demir haçın üzerinden hızla geçti. "Yaklaşan Noel'inizi kutlarım," dedi yaşlı adam. Ona eşlik eden askerler sobanın yanına bir kutu getirdiler. Kutunun içinden selofana sarılmış el büyüklüğünde yılbaşı çamları çıkarmaya başladılar. Çamların her biri altın yaldızlı iplerle, boncuklarla, nohut büyüklüğünde şekerlerle süslenmişti. General askerlerin selofan paketçikleri açmalarını gözlüyordu. Teğmene işaret ederek yanına çağırdı. Anlaşılmayan birkaç söz söyledi ve bah yüksek sesle "Tüm generaller size bu Nobel armağanını Almanya'dan getiren pilotun Stalingrad semalarında ölümcül şekilde yaralandığını söylememi emretti. Pilot Pitomnik'e inmeyi başarmış ama kabinden cesedini çıkarmışlar," dedi.
37. Bölüm. İnsanlar bu cüce çamları ellerinde tutuyorlardı. Sıcak havada ısınan çamlar ince bir çiğ ile kaplanmış, ön cephenin kokusu olan ağır morg ve demirci atölyesi kokusunu bastıran çam kokusuyla doldurmuştu bodrumu. Sanki sobanın yanında oturan yaşlı adamın ak saçlı başından Noel kokusu geliyordu. Bach'ın hassas yüreği bu dakikanın hüznünü ve güzelliğini hissetti. Rus ağır topçusunun gücünü önemsemeyen, sert, kaba, açlıktan bitlerden canı yanan, cephane kıtlığı çeken insanlar hiçbir şey demeden her şeyi bir anda anlamışlardı. Onlar için gerekli olan sargı bezi, ekmek, silah değil, bu örümcek ağına sarılmış hiçbir yararı olmayan öksüzler yurdundan gelme oyuncaklardı. Askerler sandığın üstünde oturan yaşlı adamın çevresini sarmışlardı. Yazın Volga'ya ana motorize tümeni getiren adamdı bu. Yaşamı boyunca her yerde tam bir aktördü. Asker saflarının önünde ve komutanla konuşmalarında aktör değildi sadece. Evde karısıyla birlikteyken de, parkta gezerken de, geliniyle torunuyla yan yanayken de aktördü. Gece tek başına yatağa yattığı, general pantolonu yanındaki koltukta durduğu sırada da aktördü. Elbette askerlerin karşısında da aktördü. Askerlerin annelerini sorduğunda da, suratını astığında da, askerlerin aşk maceraları üzerine kaba şakalar yaptığında da, asker karavanasının içindeki yemekle ilgilendiğinde ve abartılı bir ciddiyetle çorbanın tadına baktığında da, henüz üstü örtülmemiş asker mezarlarının önünde başını eğdiğinde de, askere yeni alınan gençlerin karşısında abartılı bir şekilde samimi, babaca sözler söylediğinde de aktördü. Bu aktörlük dışarıdan gelmiş bir şey değildi, içtendi, düşüncelerinde, içinde erimişti. Kendisi aktörlüğünün farkında değildi. Tuzlu sudaki tuzu filtrelemek nasıl olanaksızsa, ondan aktörlüğü koparık almak da o kadar akıl almaz bir şey olurdu. Aktörlük onunla birlikte bölük sığınağına girmişti. Aktörlük onun kaputunun düğmelerini açmasında, sobanın önünde bir sandığın üzerine oturmasında, askerlere sakin hüzünlü bakmasında, onları kutlamasındaydı. Yaşlı adam bir aktör gibi oynadığını hiçbir zaman hissetmemişti. Birden oyun oynadığını anladı. Ve bu aktörce oyun ruhundan uzaklaştı, donmuş suyun içinde kristalleşmiş tuz gibi ayrıştı. Onun yerine aç ve acı çeken insanlara karşı yaşlılara özgü bir acıma geldi. Aciz, zayıf, yaşlı bir adam, aciz ve talihsiz insanların arasında oturuyordu. Askerlerden biri hafiften bir şarkı söylemeye başladı. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Dipnot, Almanca, ey çam ağacı, ey çam ağacı, yaprakların nasıl da yeşil. Çevirinin notu. 2-3 ses daha katıldı. Çam yapraklarının kokusu insanın aklını başından alıyor ve bir çocuk şarkısının sözleri bakır nefesler gibi gürlüyordu. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Denizin dibinden, soğuk karanlığın içinden unutulmuş bir kenara atılmış duygular yüzeye çıkıyor, uzun zamandır akla gelmemiş düşünceler serbest kalıyordu. Bu duygular ve düşünceler ne bir sevinç ne de hafiflik veriyordu. Ama bunların gücü insanca bir güçtü, yani dünyadaki en büyük güçtü. Büyük kalibreli Sovyet mermileri birbiri ardına ağır darbeler indiriyordu. Ivan'ın canını sıkan bir şey vardı, galiba kuşatma altındaki askerlerin Noel'i kutlamakta olduklarını seziyordu. Tavandan dökülen tozları da sığınağın içine sobanın bir kıvılcım bulutu üflemesine de kimse aldırış etmiyordu. Çıkan madeni sesler toprağı dövüyordu ve toprak bağırıyordu. Ivan sevgili katyuşalarıyla oynamaya başlamıştı. Hemen ardından ağır makineli tüfeklerin cayırtısı duyuldu. Yaşlı adam uzun yaşamaktan yorgun düşmüş insanların bildik pozunda başını eğmiş oturuyordu. Sahne ışıkları sönmüş ve yüzlerindeki makyaj silinmiş insanlar gri gün ışığına çıkmışlardı. Farklı olanlar şimdi aynıydı. Yıldırım mekanize birliklerinin komutanı, efsanevi general de, ufak bir çavuş da, devlet karşıtı kötü düşüncelere sahip olduğundan kuşku duyulan Erschmidt de. Bach Lennard'ın bu dakikaların büyüsüne kendini kaptırmayacağını düşündü. Lennart'ta artık Alman olan, devletle ilgili olan şeyler insanca olana doğru bir değişiklik gösteremezdi. Başını kapıya doğru çevirdi ve Lennart'ı gördü. 38. Bölüm. Yeni gelenlerin ürkek bir hayranlıkla baktıkları bölüğün en iyi askeri Stumpf'e değişmişti. Açık renk gözlü büyük yüzü zayıflamıştı. Üniforması ve kaputu Rusya'nın rüzgarına ve ayazına karşı bedenini örten buruşuk eski bir giysiye dönüşmüştü. Artık zekice konuşmuyor, esprileri güldürmüyordu. Çok uzun boylu, iri yarı biri oldu ve çok yemeye gerek duyduğu için diğerlerine göre daha fazla açlık çekiyordu. Sürekli aç kalmak onu sabahtan başlayarak ganimet aramak zorunda bırakıyordu. Yıkıntıların arasını karıştırıyor, kazıyor, yiyecek dileniyor, küçücük kırıntıları bile silip süpürüyor, mutfağın çevresinde nöbet tutuyordu. Bah onun yüzünü dikkatli ve gergin görmeye alışmıştı. Stumpf'e sürekli olarak yiyecek düşünüyor, sadece boş zamanlarda değil, çarpışmalar sırasında da yiyecek arıyordu. Bah bir evin bodrumuna usulca girerken bu aç askerin geniş sırtını ve omuzlarını gördü. Kuşatmadan önce bir zamanlar alayın mutfaklarının ve yiyecek depolarının olduğu boş yeri karıştırıyordu. Yerden lahana yaprakları çekip çıkarıyor, zamanında küçük olduğu için karavanaya girmemiş, palamut tanesi büyüklüğünde minnacık donmuş patatesler bulmaya çalışıyordu. Taş duvarın arkasından beli iple bağlı yırtık pırtık bir erkek paltosu ve çarpık çurpuk erkek ayakkabıları giymiş uzun boylu yaşlı bir kadın çıktı. Askere doğru yürüyor, gözlerini yere dikmiş kalın bir telden yaptığı çengelle karları karıştırıyordu. Başlarını kaldırmadan karın üzerinde karşılaşan gölgelerinden birbirlerini fark ettiler. İri yarı Alman gözlerini uzun boylu kadına doğru kaldırdı ve kadının karşısında delik deşik mika gibi sertleşmiş bir lahana yaprağını safça tutarak ağır ağır dolayısıyla da resmi bir şekilde ''İyi günler madam'' dedi. Yaşlı kadın alnına doğru kayan bez parçasını acele etmeden eliyle geri iterken iyilik ve zeka dolu koyu renk gözleriyle şöyle bir baktı, kibirli bir tavırla ağır ağır yanıt verdi. ''İyi günler Pan.'' İki yüce halkın temsilcilerinin en yüksek düzeydeki karşılaşmasıydı bu. Bahtan başka hiç kimse bu karşılaşmayı görmedi. Askerle yaşlı kadın ise bu karşılaşmayı anında unuttular. Hava biraz ısınmıştı ve kar toprağın, kırmızı tuğla kırıntılarının, mezar haçlarının omuzlarında, ölü tankların alınlarında, gömülmemiş ölülerin kulaklarının içinde iri parçalar halinde duruyordu. Ilık karlı sis mavimsi gri görünüyordu. Kar hava boşluğunu doldurmuş, rüzgarı durdurmuş, ateş seslerini söndürmüş, yeri ve göğü birleştirmiş, dalgalanan bulanık yumuşak ve gri bir bütün halinde birbirine karıştırmıştı. Bahın omuzlarında kar vardı ve sanki durgun Volga'nın, ölü kentin, at iskeletlerinin üzerine lapa lapa sessizlik yağıyordu. Her yerde sadece yeryüzünde değil yıldızlarda da kar yağıyordu. Bütün dünya karla doluydu. Her şey karın altında kayboluyordu. Ölülerin bedenleri, silahlar, irinli bezler, tuğla kırıntıları, bükülmüş demir. Kar değildi bu, zamanın ta kendisiydi. Yumuşacık ve bembeyaz yatıyor, bir kentin kanlı savaş alanının üzerine yığılıyordu. Şimdiki zaman geçmiş zaman oluyordu ve ağır ağır yağan karın yumuşak parıltısında gelecek diye bir şey yoktu. 39. Bölüm. Bah bir bodrumun dar bir köşesinde basma perdenin arkasındaki yatakta yatıyordu. Omzunun üzerinde uyuyan bir kadının başı vardı. Kadının yüzü zayıflıktan hem bir çocuk yüzü gibi hem de çok solgun görünüyordu. Bah onun zayıf boynuna ve kirli gri gömleğinin içinden beyaz beyaz görünen göğsüne bakıyordu. Kadının karışmış saç örgüsünü onu uyandırmamak için sessizce usulca alıp dudaklarına götürdü. Saçlar kokuyordu, canlı, esnek ve sıcacıktı, sanki içlerinden kan akıyordu. Kadın gözlerini açtı, pratik bir kadındı. Bazen tasasız, sevecen, açık göz, sabırlı, ihtiyatlı, bazen uysal, bazen öfkeli. Bazen aptal, ezik, hep somurtkan görünüyordu. Bazen bir şarkı mırıldanıyordu ve Rusça sözcüklerin arasına Carmen ve Faust motifleri giriyordu. Bach kadının savaştan önce kim olduğu ile ilgilenmiyordu. Canı kadının yanına gelmek istediğinde geliyordu. Onunla yatmak istemediği zamanlar kadını aklına getirmiyor. Karnı aç mı, tok mu, bir Rus keskin nişancısı onu öldürdü mü diye merak etmiyordu. Bir gün rastlantıyla eline geçen bir galetayı cebinden çıkarmış ve ona vermişti. Kadın sevinmiş, sonra bu galetayı komşusu yaşlı kadına armağan etmişti. Bu Bach'ı duygulandırmıştı. Ama kadının yanına giderken hemen hemen her defasında yanına yiyecek bir şey almayı unutuyordu. Kadının Avrupa'daki adlara benzemeyen garip bir adı vardı. Zina. Zina, komşu yaşlı kadını görünüşe bakılırsa savaş öncesinden tanımıyordu. Dalkavuk tabiatlı, kötü yürekli, inanılmaz derecede ikiyüzlü, çılgınca bir yiyecek hırsına kapılmış sevimsiz bir büyük anneydi komşu kadın. İşte bu yaşlı kadın şimdi de tahtadan yapılmış ilkel bir havan eliyle tahta bir havana metodik bir şekilde vuruyor, yanmış, gaza bulanmış kapkara buğday tanelerini dövüyordu. Kuşatmadan sonra Alman askerler yerel sakinlerin bodrumlarına girmeye başlamışlardı. Eskiden askerler bu insanların farkında değillerdi. Şimdi ise işlerin çoğu bodrumlarda görülüyordu. Sabun kullanmadan külle çamaşır yıkamak, çöpten yiyecek bir şeyler yaratmak, çamaşır, çorap onarımı. Bodrumlardaki en önemli insanlar yaşlı kadınlardı ama askerler sadece yaşlı kadınlara gitmiyorlardı. Bach bodruma gidiş gelişlerinden hiç kimsenin haberi olmadığını sanıyordu. Fakat bir keresinde Zina'nın ellerinin içine almış yatağın üstünde otururken perdenin arkasından tanıdık gelen bir ses kendi öz dilinde ''Bu perdenin arkasına geçme, orada Teğmen'in Fräulein'i var.'' demişti. Şimdi yan yana yatıyorlar ve konuşmuyorlardı. Tüm yaşamı, arkadaşları, kitapları, Maria ile yaşadığı romantik aşk, çocukluğu, onu doğduğu kente, okuduğu okula ve üniversiteye bağlayan her şey, Rus savaşının gürültü patırtısı bunların hepsi önemsizdi. Bunların hepsi yarı yarıya yanmış bir kapıdan yapılmış bu yatağa gelen yoldu. Bu kadını yitirebileceği için korkuya kapılmıştı. Onu bulmuştu, ona gelmişti. Almanya'da, Avrupa'da olup biten her şey onun bu kadınla buluşmasına hizmet ediyordu. Daha önceleri bunu anlamıyordu, kadını aklına getirmiyordu. Kadın ona sırf aralarında ciddi hiçbir bağlantı olmadığı için sevimli görünüyordu. Dünyada bu kadından başka hiçbir şey yoktu, her şey kara gömülmüştü. Bu harika yüz, birazcık yukarı kalkık burun delikleri, tuhaf gözler ve insanın aklını başından alan yorgunlukla birleşmiş bu çocuksu, çaresiz ifade vardı. Kadın Ekim ayında onu hastanede bulmuştu, yürüyerek yanına gelmişti ve o kadını görmek istememiş yanına çıkmamıştı. Kadın onun sarhoş olmadığını görüyordu. Diz çökmüş kadının ellerini öpüyor, ayaklarını öpmeye başlıyor. Sonra başını yukarı kaldırıyor, alnını ve yanağını kadının dizlerine bastırıyor. Hızlı hızlı tutkuyla konuşuyordu. Ama kadın onu anlamıyordu. Kadının onu anlamadığını biliyordu. Aslında ikisi de sadece Stalingrad'da askerlerin konuştukları o korkunç dili biliyorlardı. Onu bu kadına getiren hareketin şimdi de ondan koparacağını, onları sonsuza dek ayıracağını biliyordu. Dizlerinin üstünde durarak kadının bacaklarına sarılıyor, gözlerine bakıyordu. Kadın da onun hızlı hızlı söylediği sözleri dinliyor, anlamak, ne söylediğini, neler hissettiğini tahmin etmek istiyordu. Kadın hiçbir zaman böyle bir yüz ifadesine sahip bir Alman görmemişti. Böylesine acı çeken, yalvaran, şefkatli, çılgın gözlerin sadece Ruslarda olabileceğini sanıyordu. Kadına burada, bu bodrumda ayaklarını öperken, aşkı ilk kez başkalarının sözlerinden değil, yüreğinin kanıyla anladığını söylüyordu. Geçmişinden, annesinden, Almanya'dan, Maria ile gelecekteki yaşamından daha değerliydi onun için. Ona aşık olmuştu. Devletler tarafından dikilen duvarlar, ırkçı öfke, ağır topçunun ateş dalgası hiçbir şey ifade etmiyor, aşkın karşısında güçsüz kalıyordu. Ölmeden önce ona bunu anlama fırsatı verdiği için yazgıya teşekkürlerini sunuyordu. Kadın onun söylediği sözleri anlamıyordu. Sadece halt, kom, brink, schneller sözcüklerini biliyordu. Sadece verirsin, kaput, brot, zucker, defol, yıkıl sözlerini duyuyordu. Ancak kadın onun neler hissettiğini seziyor, heyecanını görüyordu. Alman subayının aç hoppa sevgilisi onun zayıflığını hoşgörülü bir sevecenlikle görüyordu. Yazgının onları ayıracağının farkındaydı ve adamdan daha sakindi. Şimdi onun umutsuzluğunu gördüğünde bu adamla ilişkisinin güç ve derinliği de kendisini hayrete düşüren bir şeye dönüşmekte olduğunu hissediyordu. Bunu adamın sesinde duyuyor, öpücüklerinde, gözlerinde hissediyordu. Kadın dalgın dalgın Bach'ın saçlarını okşuyordu. Ama bu belirsiz güç onu avucunun içine alacak, başını döndürecek, mahvedecek diye küçük kurnaz kafasında bir korku belirdi. Yüreği ise çarpıyordu. Çarpıyor ve onu uyaran, korkutan o kurnaz sese kulak vermek istemiyordu. 16. ayının sonu. Sayfa 185.